Ayrım 13. Yalancı Tanıklar Kahvesi. Vedat Türkeli. Sayfa 122. Sevinçliydi eve dönerken. Doğruydu yaptığı. Salih'le şimdilik yasa dışı işlere bulaşmamak için karar almışlardı. Hiç belli olmaz. Çocuklar iyi de buralarda pisi pisine takılıp kalırsak tamam. Reyhan'a da anlatamam artık. Şimdi doğrusunu söyledin. Asıl sorun o. Saçmalama be. Reyhan mı çizecek benim yolumu? Kapıyı Necibe açtı. Büyük hanım yatmış. Hiç uykusu yoktu. Odasına çıkacakken salona geçip televizyonu açtı. Haftanın maçlarını tartışıyordu birileri. Bir maça baktı biraz. Kapatmış kalkıyordu ki omzuna attığı bir şalla annesi göründü kapıda. Uyumadın mı sen? Sen dışarıdayken uykumu tutup duru benim gözüm Muhsin'im. İki laf idelim mi uykun yoğsa? Olur, idelim anacığım. Bütün gün uyudum ben. Necibe meyve getirsin sağa. Hiçbir şey yiyemem anacığım, otur sen. Karşılıklı oturdular. Gözleri Muhsin'deydi annesinin. Bir şey diyecek bu. Diyemiyor. Eğildi oğluna Remziye Hanım. Bu senin hastalık tas tamam geçti mi oğlum? Hay Allah, aklı orada. Dedim ya bitti diye. Doktor bakacak dedin emme. Bakmasın mı? Bıçak yaran nereden oğlum? Bana da bir göster ne olur oğlum. Bir şey diyemeden kalmıştı Muhsin. Gösteremeyeceğim yerimde mi deseydi? Remziye Hanım bir toparlanıp eğildi. Muhsin'im, senin ameliyatı duyunca yıkılıvidim ben. Sonradan dimeseler yalanımış. Angaralarda gezip tozuyormuşsun diye ölüp durudum gari. İçindeki taş gene kımıldamıştı Muhsin'in. Nasıl kapatacaksın bakalım şu işi? Bizim kasabalıya inanılmaz eme, inşallah doğrudur diye gece gündüz dua ettim Allah'ıma yalvarıp. İçi burkulur gibi oldu Muhsin'in. Ağladı ağlayacak bir yüzle bakıp duruyordu annesi. Muhsin'im, doğruyu deyivedi anacığına benim biricik oğlum. Yedim paraları diye. Vallahi bir kurban daha keseceğim. Kimseye de demem. Delikanlı adamsın oğlum. Hinci yapma apta, kartalınca mı yapacaksın hacı buban gibi? İçinden sevinmişti Muhsin. Babası için acı, iğneli sözü ilk kez duyuyordu annesinden. Bu sıcaklıkla gülerek baktı. Remziye Hanım da gülecek gibiydi. Bir de imamın kızı varmış değil mi? Tutamayıp bir kahkaha attı. Ne imamı, bu da nereden çıktı anacığım? Toparlandı Remziye Hanım. Ne bilem oğlum, öyle didile. Kız vurgunmuş sağa, babasından korkup durulmuş. Aydı Muhsin, katibe kıvırdığım yalan bu. Kim diyor bunları? Ele verir mi hiç olan biteni yetiştiren katip Neşatisini? Aman ne bilem oğlum, herkes bir şey deyip duru işte. Ben senin dediğine bakarım. Nasıl sevgi doluydu anacığının gözleri? Acı doldu içine. Uzanıp yanaklarından öptü annesini. Gözlerindeki yaşları tutamamış dolu gözleriyle bakıyordu Remziye Hanım. Sağ ol benim canım anacığım dedi. Sen gene bana inan. Seni üzecek, hele utandıracak hiçbir şey yapmam ben. Yalan yanlış bir şeyler anlatmışlar sana. Önce şunu söyleyeyim. Sağlığımda hiçbir şey yok. İyi yolun dışında da kullanmadım o parayı. Yanlış, doğru, tut ki gönlümce yedim. Tulukçuların parası doğru mu kullanıldı hep? O da benim yanlışım olsun. Remziye Hanım gözyaşlarıyla sarıldı oğluna. Bana bugünü gösteren Allah'ıma şükür. Safağın olsun Muhsinciğim. Canın sağ olsun. Elinin kiri olsun. Diyor, yüzünü öpücüklerle donatıyordu bir yandan da. Kalktı Muhsin. Gözyaşlarına mendilini bastırarak Remziye Hanım da kalkmıştı. Ben de seni üzmem oğlum. Sen bana doğruyu deyiver. Korkma, anacığın yalnız gomaz seni. Gülümsedi Muhsin. Öyledir inşallah. İyi uykular dileyip odalarına geçtiler. İçindeki ağırlıktan kurtulmuş gibiydi Muhsin. Yatağına uzandı sırtüstü. Hemen kafasındaki yerini alan Reyhan'ı düşünürken dalmıştı. Uyanıp geç saatte girdi yatağa. Sabah ondu gözlerini açtığında. Yıkanıp çıktı. Semiha da vardı balkonda. Gene taşta taşacaktı kahvaltı masası. Kaldırttı gereksiz birkaçını, yağlı börekleri filan. Bu kadar çok şeyi görmekten tıkanıyordu insan. Uykusunu soran annesine yanıt veriyordu ki aşağıdan gelen telefon sesine döndü hemen. Kulağını dikti. Necibe açmıştı. Dinleyip burada deyince Reyhan bu deyip fırladı Muhsin. Koşar gibi indi merdivenleri. Katip Neşati'ydi. Iğdır'dan Reyhan Hanım diye biri aramış şimdi. Numara yazdırmış. Saat 12'de telefonunu bekliyormuş Muhsin'in bu numarada. Çok sevinmişti. Remziye Hanım da kalkıp gelmiş, soru dolu bakışını oğluna dikmişti. ''Kötü bir şey yok ya oğlum.'' Güldü Muhsin. ''Bilmem, arasın demiş imamın kızı. Neymiş bakalım, peşimi bırakmıyor.'' Yeğenmiş gibi gülümsedi annesi. ''Kafana taktın ye, zevklenip durun atı.'' Masaya geçip istekle başladı kahvaltıya. Merak içindeydi. Neler anlatacaktı bakalım Reyhan. Çok kötü bir duyum yoktur inşallah. Şu güzel balkonda şöyle karşı karşıya ne güzel olurdu şimdi onunla. Semiha bir şeyler yiyip evine gitmişti. Konuğu gelecekmiş. Annesiyle baş başaydılar gene. Daha askerliğini yapmadın emme olsun. Evlenmeyi düşünmüyorsun oğlum. İşim yok, gücüm yok daha. Hangi akıllı kız evlenir benimle? Dikeldi Remziye Hanım. O nasıl söz? Niye olmasınmış işin gücün? Miaş mı bekleyeceksin sen? Enişten müdür? Miaşe kalsalar sürünüydü Semiham. Yalan da değil hani. Güldü Muhsin. İlle de bir baltaya sap olacaksın diyor bizim imamın kızı anacığım. Ne baltasıymış? Git una di. Anam yemin ediyor di. Aha buradan buraya tüm gerdanını beşi birlikle donatacağım onun. Sağa da söz. Gülmekten kırılıyordu Muhsin. Olur dedi. Birazdan telefon edince söylerim. Yüzünde kuşkulu bir sevinmeyle dikeldi gene Remziye Hanım. He mi? O mu hinci telefon bekleyen? O. O ama bunları konuşacak durumda mı bakalım? Niye ki? Iğdır'daki olayları anlattı Muhsin. Radyodan, televizyondan duymuşluğu vardır. Reyhan'ın babasına, kardeşine üzüldü Remziye Hanım ya. Suskun kalmıştı sanki. Bir sıkıntısı var gibi bunun. Duramadı. Muhsin'im, kızılbaş mı bununla? Yok anacığım, nereden çıktı? Anımsadı. Alevilere saldırmışlar ya. Olsalar ne olacak? Aman oğlum, o nasıl söz? Hacı Ninen mezarında ters dönüp duru valla. Eme imam diyorsun. Kızılbaş'tan imam olur mu? Ne bileyim ben, olur mu olmaz mı? Bir şeyler daha diyordu ki, Necip'e girdi. Fazilet Hanımlar sabah kahvesine gelmişler göz aydınına. Bahçede oturuyorlarmış. Hemen kalktı Remziye Hanım. Aklından bile geçmemişti sormak. Alevi miydi Reyhanlar? Hay Allah, ne saçmalıklarla uğraşıyoruz. İnsanları doğuruyorlar Alevi diye. Sen, olsalar ne olacak diyorsun. Ara sıra burada da duyardı ya, üstünde hiç durmamıştı bunların. Böyle bir canavarlık olacağını sanmam buralarda. Doğuda aşiret çatışmalarından besleniyordur bunlar. Alevi ise Reyhan'ın gerdanını öyle altınla donatmaz. Olsa olsa Remziye Hanım, ben kandırırım onu. Reyhan'ı kandırdın da anan kaldı. Ben bir an önce gideyim anacığım. Kalırsam çok kavga çıkarırız seninle. 12'ye doğru acele yazdırdı Iğdır telefonunu. Bağladılar çok geçmeden. Biraz uzaktan gelen Reyhan'ın, parazit içinde bile durgun, pürüzsüz sesini duyunca heyecanla durumu sordu hemen. Yarından sonra Ankara'ya götürecekti babasını. Durumu pek ağır görünmüyordu ama tam belli değildi. Denetimden geçirilmesi gerekiyordu. Oğlan birkaç güne düzelirmiş. Üzgündü sesi. Ben de dönerim canım birkaç güne. Hayır, dönmezsin. Tersler gibiydi Reyhan'ın sesi. Lütfen daha kal orada. Bir an duralayıp aldı Muhsin. Seni görmek istiyorum ama ben. Ben senin orada kalmanı istiyorum. Karmaşık vurgulu kısa bir sessizlikten sonra ekledi Reyhan. Seni Ankara'dan ararım artık. Bu telefonda kullanma, boşaldı burası. Sağlıkla kal, iyi kolla kendini, öpüyorum. Kapattı yanıt beklemeden. Elindeki telefona baka kalmıştı Muhsin. Bu kız emrediyor bana. Ne olmuş? Ağa oğluna emredilemez mi? Şimdi ağasının da... Balkona geçip de kendine geldiğinde gülmeye başladı içinden. Remziye Hanım dinlese bu telefonu altın değil bakır mangır koklatmaz valla. Ne zararlar veriyorsun bize ah imamın kızı. Ankara yasak. 3-5 gün daha sürteceğiz buralarda demek. Kitap da almadım yanıma. Doğru dürüst kitapçı da yoktur. Dün gece çocuklarla biraz daha mı konuşsaydım? Kitap mı isteyecektin? Başına bela ara diye kal demiyorlar. Salih'i mi arasam? İstanbul'dadır. O da gel demez. Ya derse? Reyhan'ı mı dinlerim o vakit? Daha neler? Sevdik diyorsak, kara sevdalı değiliz. Daha nasıl olacaktın kara sevdalı? Kız büyülemiş seni işte. İyi, Remziye Hanım'a söyleriz, bozdurur büyüyü. Güldü. Şakasına bile duysa, gizli gizli nelere kalkışır kim bilir anacığım. Batak kuyu. Nasıl düzelteceğiz bu insanların kafasını? Ananın kafası düzelirse avucunu yalarsın sen de. Ağa karısı gibi değil, adam gibi düzelsin de. Keşke. Gorki'nin anası mı olacak? Okumuşlarınki düzeldi de bunlar kaldı. Ne onlar düzelir, ne bunlar. Biz yolumuzda gitmeye bakalım. Çıkıp dolaşsam biraz. Balkondan göz attı. Konuklar sabah güneşi alan arka bahçedeydiler. Kazağının üzerine montunu çekip merdivenlerden indi sessizce. Ön kapıdan fırladı. Ormanın denize indiği kıyılarda, kentten uzaklaşarak çevresini kuşatan çocukluk, gençlik, delikanlılık anılarıyla baş başa yürürken duyduğu mutluluk, bildik bir duyguyla karşılaşmaktan öte, tutkulu bir sevinç uyandırmıyordu içinde. Sıkılacaktı belki de biraz sonra. Şu dik kayadan balıklama atlardık. Ateş yakardık kayanın dibinde. Şu çamlıktan bir tatlı su sızardı. İlk biz bulduk sandık da, çoban Ali alay ettiydi bizimle. Ormanda çam dibi toprağından su çıkarmış. Şimdi yok, kurumuş. Yeniden kaz istersen. Eğilip denize soktu elini. Serindi su. Biz bu suya donla girerdik. Evden kaçak maçak. Denemeye kalkma oğlum. 10 yılı geçti. Çarpılırsın. Su soğuk. Çam, yosun kokularının birbirine karıştığı esintili havayı dolu dolu çekti ciğerlerine. Balıkçı tekneleri geçiyordu kente. El salladı. Karşılık el sallayıp giderlerken arkadaki tekne karaya kırdı. Uzantı kayaya yanaştı. İskeleye bırakayım sizi Muhsin Bey, buyurun. Gençten biriydi. Şaşırmıştı Muhsin. Sağ ol kardeşim dedi. Ben biraz yürüyorum şöyle. Bir şey yapma gereğini duyuyordu o da. Elini cebine atıp para çıkardı. İyi oldu dedi. Biraz taze balık alayım bari. Size yaramaz bu balığıla Muhsin abem. Tümü deli sapa bunların. Başka balığı çığmadı böğün. Hadi eyvallah. Büyük balığı çıkınca bırakırım ben Remziye Hanım dize. Uzaklaşan tekneye bakarken şaşırmış, onurlanmış, biraz da utanmıştı sanki. Ağa oğluyuz diye bütün bunlar. Kızacak o kadar çok şey var ki oğlum, üstünde bile durulmaz. Eve döndüğünde konuklar gitmişti. Gözü kapıdaydı annesinin. Bırakıp niye gittin diyecek. Cevizli Mıhtar'ı telefon etti demin. Yarın bizi bekliyorlarmış. Gidip dururuz değil mi Muhsin? Te geçen haftadan demişti. Bir bu eksikti. Ne varmış yarın? Oğlunun düğünü var. Yarın gelin alma günü. Biz niye gideceğiz anacığım? Hacı baba oradadır. O gitmez oğlum. Cevizlileri sevmez o. Daha en az bir haftalık işi var onların yukarı değirmende. Yeni peynir atölyesi açtı orada. Babasının sevmediği Cevizli köyüne ilgi duymuştu. Kırsalda açtıkları peynir atölyesini büyütüp yenilediklerini gelirlerken arabada katip de söylemişti. Bakalım, yarın düşünürüz. Sevindi Remziye Hanım. Bakışlarından belliydi. Kırmayacaktı annesini. Düğün salı günü başlamış, yarın 3. günü. Ata bindirip eve getirirlermiş gelini. Pek şenlikli olurmuş. Masa hazırdı balkonda. Yemekte Fazilet Hanımların onları bir akşam çayına beklediklerini söyledi biraz çekinerek. Muhsin Bey de buyurursa çok sevineceklermiş. Ona da ses çıkarmadı Muhsin. Yüreklenmişti Remziye Hanım. Kızları İzmir'de, kolejde okuyormuş. Çok akıllı, çok da güzel. Anlaşıldı anacığım. İmamın kızından kurtarmaya çalışıyorsun beni. Sağ ol da, imamın kızı kızılbaş olmazmış dedin ya. Kolay mı? Kafası bulandı bir kez. Sana da oh olsun imamın kızı. Kapatır mısın beni buralara? Kız mı yok dünyada? Değil mi anacığım? Fazilet Hanım'ın oğlu Bülent'le ortaokulda arkadaştılar. Matematikte iyiydi Bülent. Birlikte çalışırlardı onların evinde. Muhsin'i çok severdi annesi. Yıllardır Amerika'da olan. Mühendis olmuş. Ne kabak olmuştur kim bilir. Yemekten sonra biraz uzanıp kalktı. Annesi bir arkadaşıyla çarşıya inmiş. Dolaşmaya çıktı o da. Akşam geç saate kadar yazıhanenin uzaklarında gezip gördüğü, karşılaştığı şeylerin hemen hepsi önemli bir iz bırakmadan kayıp gitmişti üzerinden. Görmese, rastlaşmasa, konuşmasa, yaşamasa, hiç de sayıp sayılamayacak gereksiz olaylar yığınının yorgunluğuyla eve döndüğünde beklediğine kavuşmuş gibi balkondaki koltuğa bıraktı kendini. Vurgun yemiş eski bir süngercinin işlettiği kitapçıda okunacak doğru dürüst kitap yoktu. Birkaç din kitabı, magazinsel bir iki çeviri roman, boyalı dergiler. Birkaç İstanbul gazetesi günlük geliyordu. Onları aldı. Kapıdan çıkınca karşılaştığı "Vay, Akedeşim!" deyip boynuna sarılan yörenin güvenlikle yakınlığını herkesin bildiği ünlü kaçakçısı Cambaz Bahri, kitapçıdan aldıklarına bakıp yılıştı. "Bizim Boğa'da senin aradığın kitabı satmazlar abem." "Gördüm," dedi Muhsin de gülerek. "Gelip burada bir iki kitapçı açayım diyorum ben de." Baka kalmıştı herif. Gülerek yürüdü Muhsin. "Güle güle abem." Akşama duymayan kalmaz. Tulukçu Muhsin gelip komünist kitapları satacak yer açıvicimiş burada diye. Tanıyıp kucaklayan, kucaklamayan, hoş geldin diyen, sırıtarak uzaktan selamlayan genci, yaşlısı, bir sürü kişiden hiçbiri değil, aklında kalan tek güzel şey gece parkta o iki gencin yaklaşıp heyecanla konuşmalarıydı. Sıcak yüreğindekileri bölüşmekten mutluluk duyacağı birileri de vardı besbelli. Ürküyle köşelerine sığınmış, gelecek mutlu günü düşleyip duruyor olmalıydılar. Bu mutlu günü kim getirecek peki? Nasıl gelecek? Bu soruları böyle kuşkuyla soruyorsan, Nedim Hoca gibi, içine sindirerek yanıtlayamıyorsan, daha nasıl kalkıyorsun dünyayı değiştirmeye? Git babanın yenilediği peynir atölyesinin başına otur oğlum, bir işe yararsın hiç olmazsa. Çüş, yanıtları çok iyi biliyorum da, bu halk niye bilmiyor? Kafam ona takılıyor oğlum. Atma. Sen neyi biliyorsun ki? Bir sürü aç dolaşıyor. Onlar beğenmeyip baş kaldırmıyorlar da patlayıncaya kadar zıkkımlananlar dolanıyor bizim gibi. Gel de bozulma. İstersen bozul. Yolu biliyorsan göster onlara da. İşin ne? Ne ukkalasın be? Göstersek dinliyorlar sanki. Peki niye dinlemiyorlar? Kafasızlıklarından. Her gün anaları bellenen o açlar yollarını bulup gerçekten çıksalar ortaya, çoktan biter gider bu iş. Evet, yollarını bulup, sen biliyorsun o yolu da onlar kaldı. Evde oturup böyle kurtlanacağına Cevizli'ye git yarın, gör kimmiş bu sevgili hacı babanı kızdıranlar. Ertesi günü öğlene doğru kapıda bekleyen şoför Emin'in yönettiği büyük Ford'a, Muhsin öne, annesiyle Necibe arkaya yerleştiler. Bir sürü süslü armağan paketi doldurulmuştu bagaja. Dün çarşıyı boşaltmış anacığım. Neler aldı kim bilir. Kolay mı hanım ağanın, küçük ağanın köye, düğüne gitmesi? Pırıl pırıl güneşle koyuldular yola. Arabanın köşesine edalıca kurulmuştu Remziye Hanım. Belli ki uçuyordu sevincinden. Kenti ortasından kesen, iki yanlı sıralanmış işyerleriyle dolu ana yola kıvrılınca seslendi. ''Koşturup durma Emin, başım dönüp duru.'' Yavaşladı araba. Kentin içinden fırt diye geçip gidilmezdi ya. Göğsün gasıbalı değil mi anacığım? Çamlarla, ılgınlarla kuşatılmış, ara sıra iki yanlı zakkumların renklendirdiği şose asfalt karışımı dar yollarda, koyaklardan, uçurum kıyılarından geçerek dağlara tırmanmaya başladılar. Tek tük rastladıkları ağaçlar da kesilmişti. Tatlı esen yel yükseklere vardıkça serinleşiyordu. Bir dönemeçte yolun kıyısına çekilmiş jandarma cipiyle karşılaştılar. Durdurdu arabayı uzun boylu çavuş. Yaklaşıp bir göz attı içeriye. Emin'i tanıyor olmalıydı. Köydeki düğünü söyleyince başını salladı çavuş, geçtiler. Emin gülerek Muhsin'e baktı. ''Helicanlandın mı abem?'' ''Ben mi, niye?'' ''Sizinkilere bakıp duru bunla.'' Güldü Muhsin. ''Bizim kimsemiz yok dağlarda. Ben senden korktum Emin Usta.'' Esrar mesrar ararlar diye. Ondan mı korkucuyuz? Vidik mi iki çift kağıtlık? Onlar da sevinip duruladı. Narkotik değil ki bunla. Gülüyordu Emin. Ciddileşti. Bizimki ne olacak abem? Sizinki goleyi bitmez. Şaşaladı Muhsin. Bizi biliyor mu bu adam? Buna mı sevineceksin oğlum? Kulağı dolu ister istemez. Esrarı çekti mi de ne filmler çeviriyordur herif kim bilir. Buralarda öyle dolaşan var mı Emin Usta? Öyle edip durula. Gören olmuş mu? Domuzcu Aref deyola ye, benim kafam iyi değil diye unlan. Atar o. 13. ayrımın sonu, sayfa 130.